Ayrım 8, Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 94. 2. Hurma bahçesi dışındaki bu ilk günler sırasında baba ile oğul Meryem'den söz ettiler. Daha önce onu hiç konuşmamışlardı ve Mani şimdi bile adını söylememeyi başarmıştı. Hiç ne olduğunu öğrenebildin mi? Ktesifon'un sakin bir yolunda yan yana yürümekteydiler. Bir süredir ikisi de düşünceliydi. Tan vaktiydi, henüz güneş yakıcı ışınlarını kentin üzerine göndermemişti. Patik duraksamadı. Sanki çeyrek yüzyıldır aralarında dalgalanıp duran gölgenin artık bu gecikmiş görüşmelerine katılması kararlaştırılmıştı. Birkaç yıl önce Mardino'dan geçtim. Eski evimizin bahçesindeki mezarını gösterdiler. Sana bazı şeyler açıklamak istiyorum Mani. Ama oğul aniden hareketsiz kaldı. Öylesine ani ki sopası yere çakıldı. Patiğin yüzüne doğru kalkan eli bir vakitler babasının karısını durdurmak için daha fazla konuşma demek istediğindeki gibi kalkmıştı. Patik söz dinledi. Evinin dışında her zaman söz dinlemesini bilmişti. Mani daha büyük adımlar atarak yürümeye başladığında onu izledi. Sessiz ve iki adım gerisinden. Bu konu aralarında sonsuza kadar kapalı kaldı. Kapalı kalan, ara sıra sarf edilen bazı patavatsızca sözlere canlanan konuydu ama yarası değil. Patik ile Mani arasında, bir baba ile oğlu arasında düşünebilecek en garip ilişkiler bağı örülecekti. Yıllar geçtikçe aralarında bir dostluk kurulacak ve büyüyecek, gerçek, derin ama kan bağları ile ilişkisi olmayan bir sevgi doğacaktı. Aksine bu bağa karşın onu yatsımak istercesine doğacaktı. Patik ölene kadar Mani'nin yakın bir müridi, en sadık yol arkadaşı, en devamlı dinleyicisi oldu. Devamlı ama ilk zamanlar bir hayli kuşkulu bir dinleyici. Malchos, arkadaşının resim yapma ve vaaz verme alışkanlığını edindiği bahçeden her geçişinde babayı devrik bir ağacın gövdesine oturmuş, kulağı konuşmada kafası meşgul ve endişeli görürdü. Tirli ara sıra yanına gelip oturur, uyuşuk bir selam verir, belirsiz gülümser ve dikkatini dağıtacak tek kelime etmezdi. Kendisi de Mani'nin söylediklerini dinlemeye koyulur, dinleyicilerin tepkilerine dikkat eder ve tanıdık bir yüz bulmaya çalışırdı. Onu bir incelese en az Patik kadar ama farklı nedenlerden endişeli görürdü. Arkadaşının geldiği günden beri duyduğu endişeler haklı çıkacaktı çünkü. Günün birinde Mani her zamankinden yoğun bir kalabalığa yüksek sesle hitap ederken Malchos kuru otları ezen ayak sesleriyle irkildi. Arkasını döndüğünde asayiş subayı bir gizir ile anlaştı. Adam eliyle yaklaşmasını istedi. Oradaki adam kim? Babil ülkesinden gelen genç bir rahip, adı Mani. Ne anlatıyor? Duayı ve orucu. Hangi dinden? Bunu Malchos'un kendisi de bilmek isterdi ama yüzünü ekşitip sanırım Nasrani demeyi daha ihtiyatlı buldu. Görevli bunu beynindeki kayıt defterine yerleştirdi. Ya sen kimsin? Sen bu mahallede ne işin var? Adım Malchos, tacirim. Aslen Tirliyim, geçerken... Arkasındaki mırıltılardan rahatsız olan Patik, rahatsızlık verenleri tehdit etmek istercesine elini havaya kaldırdı ve üniformalı geziri görünce eli düşüverdi. Adam ona da yaklaşmasını emretti, Mani'yi göstererek. ''Onu tanıyor musun?'' diye sordu. ''Oğlumdur.'' ''Senin adın ne?''
''Patik.''
''Bu Part adı, yanılmıyorsam.''
''Evet, Partım. Aslen Ekbatana'dan.''
''Nasıl oluyor da sen ve oğlun Aramice'yi bu kadar iyi konuşuyorsunuz?''
Babil ülkesine küçükken geldim. Oğlum da burada. Mardinu'da doğdu.
Hangi aşirettensin?
Patik genelde yitirmiş olduğu gururuna kavuşarak Haskania dedi. Adam birden hayranlık ve saygı ile yanıtladı. Değerli savaşçıların yer aldığı savaşları zihinlerde yer etmiş bir sülale. Ama hayranlığı kısa sürdü çünkü Patik dost olmayan bir sesle çıkış yaptı. Ömrümde hiçbir savaşa katılmadım. Dinim silah kullanmamı yasaklar. Gerekçesi ne olursa olsun.
Yani sana göre bu kılıcı düzenli kurmak ve hükümdarımızın düşmanlarıyla savaşmak için kullanacak olursam bir katil ve hayduttan farkım kalmaz.
Malchos araya girmeyi gerekli gördü. Prens Patik ve oğlu uzun süre bir hurma bahçesinde yaşadılar. Kendilerini eski kutsal kitapları okumaya vermişlerdir ve bu dünyada olup biteni pek anlamazlar. Subay bu açıklama ve Malchos'un göz işaretleri üzerine yumuşadı. Ancak Patik, o hurma bahçesinde oğlum Ktesifon'a gelip yaşamaya karar verene dek mutlu yaşadık. Onu izlemek zorunda kaldım, diye eklemek gereğini gördü. Buraya ne yapmaya geldi?
Halka yeni bir dini açıklamak istiyor.
Sadece bu kadar mı? Peki varlığınızla bizleri ne kadar süre onurlandıracaksınız? Patik kendi kendine konuşur gibi alçak sesle, "Bana kalacak olsa hemen giderim," dedi. Bu kokuşmuşluktan, bu pislikten, bu meyhanelerden uzak yaşama olanağı varken. "Eskisinden iyi," dedi subay. "Kuşkusuz. Partların zamanında her şey daha da iyiydi." Patik bütün saflığına karşın bir tuzağın kokusunu aldı ama malçus atılmıştı. Tanrı Yüce Efendimiz Ardeşir'e ömür versin ve iktidarın ortağı sevgili oğlu Şapur'a. Bu kenti himayelerini aldıklarından beri refah ve asayiş hiç bu kadar iyi olmadı. Başımızdan ilelebet eksik olmasınlar. Subay burnunu kaldırıp kalın bıyığını burdu. Gördüğüm kadarıyla tiirli söylenmesi usulden olan sözleri öğrenmişsin ama bu işin içinden sıyrılmana yetmez, dedi. Ama yine de ölümsüz olsunlar demeyi ihmal etmedi. Bu kutsal yanıttan sonra saygılı bir sessizlik oldu. Sonra subay baştan aşağı patiyi süzdü ve yeni bir tuzak olacak yeni bir soru sormaya hazırlandı. Bu ara Mani'nin yükselen sesi duyuldu, kulaklar ve gözler ona çevrildi. Saf ışık tutan Tanrı, karanlıklar aleminin iyi tanıyordu. Bunun üzerine ilk insanı çağırdı ve ona, "Sen ki ışık ve karanlık ile birliktesin. Edinebileceğim en iyi müttefiksin. Evet insanoğlu, sen ışığın karanlığa kurduğu tuzaksın. Yaratıcılığa hükmetmek ve onu korumak görevini sana veriyorum." Subay yaklaştı. Göbekli hali elinde kısa sopası, elinde kılıcıyla Mani'yi dinleyicilerden ayıran taşlı geçitte gidip gelmeye başladı. Mani'nin tam karşısında durdu, hırladı. Mesaj anlaşıldı çünkü istisnasız herkes gözlerini konuşmacıdan ayırıp gizire dikti. Ayağa kalktı ve birbiri ardından önceleri geri geri giderek sonra da arkalarını dönerek tüyü verdi. Subay ağzı kulaklarında tek başına bütün dinleyicilere söz geçirtebilmenin gururuyla oturdu. Mani son cümlesini söyledi. "Güzelliğin dinini dört mevsimin insanlarına öğreteceğim." Sonra sustu, kıpırdayamadı. Kestiği vaazı içinden devam eder gibiydi. Subay ona baktı, tarttı, sonra bu tuhaf adamla konuşurken kullanacağı sözcükleri boş yere arayan bir tavır takındı. Sonunda onunla konuşmaktan vazgeçti ve koşarak Malchus'u evinin kapısı önünde yakaladı. "Şu partlılara eteklerini Ktesifon sokaklarına sürdüklerini görmek istemediğimi söyle. Köylerine dönsünler ve ölene kadar orada kalsınlar. İsimleri neydi?" "Patik ve Mani." "Seninkisi de Malchus öyle değil mi? Burada mı yaşıyorsun güzel ev?" Subay gıpta ve tehdit dolu bakışlarını evinde dolaştırırken Malchus sanki son defa evi ayakta görüyormuş gibi özlemle baktığı için kendi kendine şaştı. Sallanarak içeriye girdi ve Chloe'nin dut şerbeti hazırlamakta olduğunu kameriyenin altına geçip oturdu. Bir yudumda şerbeti içti ve terini silmeden ikincisini istedi. Malını ve ailesini korumak istiyorsa ne yapması gerektiğini, Mani'ye ne biçim çirkin bir öneride bulunması gerektiğini biliyordu. Ama sözcükler dudaklarından nasıl çıkacaktı? Yanına gelen Patik'le işaretlerle fısıltı halinde konuştu. Bir saat sonra yanlarına gelen Mani, tazelenmiş, huzurlu ve esinlenmişti. "Düşündüm," dedi, "bu kentten gitmem gerek." Malchus o an belli etmemeye çalıştığı bir rahatlama duydu. Biraz yapmacıklı ama yine de alaylı bir ifadeyle, "Tanrısal dostuma danıştım. O da bana Ktesifon muazzam bir kapıdır. Yüklenip açamıyorsan anahtarını elde etmeye bak," dedi. "Bu akşam gideceğim. Mir Patik isterse benimle birlikte gelebilir." Babası cevap yerine ayağa kalktı. Beyaz giysisinin bağını çözdü, sonra daha sıkı bağladı. Malchus nezaketine kavuşmuştu. "Sabahı beklemek daha mantıklı değil mi?" Nezaket sözcükleri bir yana iyice de utanmıştı. Her saniye biraz daha utanıyordu. Mani'nin gitmesini arzulamış olmasından, hatta neredeyse bunu ona söylemekten utanıyordu. Yaşadığı sahne kendisini üzmüştü ve bu üzüntüyü ömür boyu çekeceğini hissediyordu. Yıllar boyu hurmalıktaki yemekhanede hurma çekirdeklerini gizleyen arkadaşının güven verici görünümünü aklında tutmamış mıydı? Şimdi onun evinden kovmak üzere olduğunun 10 yıl sonra, 20 yıl sonra utanç ve üzüntüyle hatırlayacağından emindi. Kovmak mı? Onu kovmuş değildi ve Mani'nin gözlerinde sitem yoktu. Ancak tiirli büyüklük göstermiş olmasından dolayı kendini bağışlayamıyordu. O halde ne yapmalıydı? Baba ile oğlu alıkoymak, her şeyi, evini, işini, Ktesifon'a geldiğinden beri ne kurmuşsa hepsini kaybetme tehlikesini göze almak mı? Böylece yavaş yavaş kendisine itiraf edemediği tuhaf düşünce, aptalca düşünce kafasında yer etmeye başladı. Onu zihninden atmak istedikçe ısrarla geri geliyordu. Malchus, Chloe geldiğinde işte öyle benzi solmuş, çökük, acınacak halde oturuyordu. Chloe ilk bakışta hiçbir açıklama duymadan ne olduğunu anladı. Konukların gidişi ve kocasının ikilemi. Hepsine sevecen bir bakış attı. Sonra Malchus'u bir yana çekerek, "Onlara biraz eşlik etmek istiyorsan duraksama. Yaşlarına karşın bu adamlar birer çocuk. Yollar, yolculuklar hakkında bir şey bilmiyorlar. Sen olmazsan kaybolurlar," dedi. Malchus bu yüreklendirici sözleri beklercesine birden güçle dolarak ayağa kalktı. "Haydi gidelim," dedi. "Adamlarıma binek hayvanlarını hazırlamalarını söyleyeceğim. Karısı biraz eşlik mi demişti?" Yıllar sonra Malchus bu serüvene bu kadar hafiflikle nasıl atıldığını kendi kendine soracaktı. Mani yolculuğunun amacını bilmiyor gibiydi. Her sabah yolunu çiziyor, aynı hasır üstünde asla iki yine üst üste yatmıyordu. Yol arkadaşları onu izliyordu. Ganazak'a, Atropen'e, Ermenistan'a, Medya dağlarına, Mesene bataklıklarına, Kaşkar'a ve nihayet tekneye bindikleri Dicle'ye. "Ya şimdi nereye gidiyoruz?" Malchus daha önce sorduğu 20 soruda olduğu gibi buna da yanıt beklemiyordu. Teknenin kıçında patiğin yanına çökmüştü. Kafasını ıslak bir bez sarmıştı. Güneş o kadar yakındı ki şakaklara vurduğu darbe işitiliyordu. Sadece Mani ayaktaydı, gölgesi ayaklarına vurmuştu. Arkasını dönmeden seyir defterini yapraklarını çevirircesine, "Yarın akşam Charax'ta kalacağız," dedi. "Sonra bir gemi bizi Büyük Deniz'e götürecek, Hindistan'a kadar." Malchus tartışma alışkanlığını yitirmişti. Yatıyor, kalkıyor, dinliyor, yürüyordu. İtaatli gözlerinin ardında yine de hesap tutmaktan vazgeçmiyordu. Kendi kendine ilkbaharın son ayı ayardayız. Gemileri doğuya götüren musonların başlangıç ayı. Gemiciler ve uzun yol tüccarı bunu bilir ama Mani bunları nereden bilecek diyordu kendi kendine. Malchus daha iyi düşünebilmek için doğruldu. Yoksa arkadaşı rüzgarların düzenini incelemiş miydi? Yoksa bu yolculuğa daha ilk başta Hindistan yolunun açıldığı uygun mevsimlerde Charax'a ulaşacağını bilerek mi çıkmıştı? Yoksa ona yol gösteren ikizi miydi? İkizi mi? Peki Mani kim? İkizi kim? Malchus kuşkularını ve bataklıktaki sivrisinekleri aynı sinirli eliyle kovdu. Mezopotamya'nın ambarı Charax'ta yolcular yolculuklarına liman boyunca sıralanmış batakhanelerde hazırlanırlardı. Gemi kiralayanlar, tayfalar, sarraflar, saygıdeğer kaçakçılar, ahlaksızlar, fala bakan kadınlar. Mani ve Patik sarhoş kahkahaları ve şu şarkılar yükselen bu güruhtan uzak durdular. Hatta ihtiyatlı bir mesafede gölgeli yan sokaklardan birinde durdular. Yaklaşımda bulunma işi Malchus'a düştü. O da tanıdık bir yüz bir hemşireye bakındı. Bir ya da birkaç tirli bulacağından emindi çünkü tirliler yüzyıllardan beri baharat ve kakule yolunu arşınlamaktaydılar. En az gürültü çıkaran küçük bir grup arasından Malchus bir yüz, bir sakal kesimi, bir başlık, bir yüzük yakaladı. Aralarına girdi, kendisine bir sandalye ile bir arpa birası ikram ettirdi. Drahmilerden, dinarlardan, larinlerden, orenilerden konuşuyorlardı. Sonra da dalgalardan, kayalıklardan, korsanlardan. Malchus da Ktesifon'dan söz etti. Atölyelerini, tanınmışlığını, ticari hünerini, müşterilerini övdü ve dinleyicisine karlı bir iş görme ortaklıkları hayal ettirdi. Bir saat sonra iki tirli anlaşmış, tokalaşmıştı. "Ne zaman gidiyoruz?" "Mal rıhtımda, deniz uygun, hayırlı alametler bekliyoruz sadece. Geçen gece bizim doğramacı rüyasında kara koyunlar görmüş, tayfalar hareket etmek istemediler. Yarın sabah Mendirek Tapınağı'nda bir boğa adayacağım. Boğa kabul edilirse öğleden sonra yelken açarız, tanrılar fikirlerini değiştirmeden önce." Sıkıntılı bir gülümsemeyle ayağa kalktılar. Denize hiçbir zaman tasasız açılınmaz. Daha sonra Malchus her şeyin yolunda olduğunu söylemek üzere arkadaşlarının yanına gitti. Mani ile Patin çevresini gittikleri her yerde olduğu gibi bir dinleyici kitlesi sarmıştı. İşi başardığını söylemek için sözlerini kesmeli miydi? Neye yarardı? Ne olacağını biliyordu. Sanki ezelden beri o meyhaneye girip Hindistan'a gideceği halde gidişini bir gün ertelemiş olan ve üçüncü gün onları gemiye almayı sevinçle kabul eden tirli bir gemi sahibi bulacağı yazılıymış gibi kendisine uykulu bir kuzunun gözleriyle bakacaklardı. Hayır, Malchus bir şey söylemeyecekti. İki partlı tanrısal görevleriyle baş başa bırakacak. Kendisi de daha az ulvi şeylere bakacaktı. Yiyecek, içecek gibi işlere. Hemşerisi onları parasız götürmeyi kabul etmişti ama bütün yolcular gibi yiyeceklerini kendileri karşılamak durumundaydılar. Yol boyu üç insanı beslemek için alınacak şeylerin miktarını tahmin etmek kolay mı? Malchus büyük adımlarla limanın çarşısına yöneldi. Yürürken elinde olmadan söyleniyor, balıkların su yüzüne çıkardıkları kabarcıklar gibi sözcükler kendiliğinden ağzından dökülüyordu. Ktesifon'da yola çıkarken her mantıklı insanın yapacağı gibi bir veya iki hizmetkar almak istemiş ama Mani engellemişti. Çadırımızı kim kuracak, yemeğimizi kim pişirecek? Ne çadırımız ne de mutfağımız olacak. Her konakladığımız yerde cömert insanlar çıkıp bize yatacak yer ve yiyecek vereceklerdir. Dilenciler gibi yalnız mı gideceğiz? Mani gülmüştü. Dünyaya kılavuzluk etmek için dilenciden iyisi mi olur? Bir tacir için öfkelendirici bir düşünce biçimiydi bu. Öyle günler var ki Mani, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bu şekilde sırf aklımı karıştırmak için mi konuşuyorsun diye düşündüğüm oluyor. Ama Babil'le açıklamada bulunmak için ciddileşirdi. Başkalarına yol gösterecek olanlar her gece her zenginliğe veda etmeli. Üzerlerindeki giysiden başka bir şey olmamalı. Ertesi günün yiyeceğini bile taşımamalıdırlar. Bilgeler, din tüccarı sahte sofulardan ancak böyle ayırt edilebilirler. İyi de bu bilgeler nasıl yaşayacak? Halk onları her gün besler. Halk günün birinde onları beslemekten bıkmaz mı? Şayet yeryüzünde bir bilgiye yiyecek verecek tek bir kişi kalmamışsa o zaman dünya bilgelere layık demektir ve gitmelerinin zamanıdır. Yani kendilerini ölüme mi terk edecekler? Dünya bilgelerden vazgeçmişse bilgeler de dünyayı terk ederler. O zaman dünya yalnız kalır ve yalnızlığın acısını çeker. Malchus takkesini 3 kez başının üstünde çevirmişti. Anladığım kadarıyla yola yiyeceksiz ve parasız çıkıyoruz. Evet, hiçbirini almadan, bilgeler gibi. Tirli, deliler gibi demeyi yaylardı ama anlayışsızlık bu denli genişse köprüler nasıl kurulur? Hangi ucundan tutup tartışılabilir? Bu yüzden Mani, babası ve arkadaşı binek hayvanlarından başka bir şey almayarak yola çıkmışlardı. Malchus yine de gömleğinin içine bir kese gizlemişti ama yol boyunca kesenin ağzını açmaya gerek duymamıştı. Holvan olsun, Kengavar olsun, Artaksata olsun, hangi kent kapısından içeri girseler, insanlar yabancılara duydukları merakla çevrelerini sarıyor, sonra Mani vaaz vermeye başlar başlamaz onu dinlemek için kalabalık birikiyordu. Babilli, bulunduğu yerin dilini bilmiyorsa kalabalıktan biri çevirmenlik yapmayı öneriyor ve o günün akşamında o adam ya da bir başkası yolculardan geceyi evinde geçirme onurunu vermelerini rica ediyordu. Her öğünde kentin ileri gelenleri konukları ağırlamak için aralarında çekişiyorlardı ve gün boyunca Mani konuşurken kadınlar ona ve arkadaşlarına meyve ve soğuk şerbetler getiriyorlardı. Ekmeğini kopartamadan önce Mani'nin şöyle bir duası vardı. Tanrım, bu yiyeceği hazırlamak için toprağı, bitkileri ve diğer yaratıkları gücendirmek gerekti. Ama bunu yapanların insandaki ışığı beslemekten ve senin sözünü yaşatmaktan başka niyetleri yoktu. Sonra yemeği ev sahibiymiş gibi çevresine dağıtır, kendisine ise azıcık ekmek ve meyve ile yetinirdi. Özellikle karpuzu severdi. Nedenini soranlara başka hiçbir yiyeceğin ışığı bu kadar iyi yansıtmadığını söylerdi. Karpuza bakınız, rengi gözlerinizi, kokusu burnunuzu mesteder. Elinizle kaygan kabuğunu okşarsanız, ayrıca bir şey içmenize gerek yoktur, suyu içindedir. Onu bir tabağa koymanıza gerek yoktur, kendisi tas olup kendini sunar. Önce ucundan başlayın, sonra ortasına gelin, her lokma sizi ışık bahçelerine yaklaştıracaktır. Sıcak ekmeği, salatalığı, dutları, özellikle ışığı geçiren saydam dutları severdi. Buna karşılık bütün et yemeklerini kibarca geri çevirirdi. Şarabı ve mayalanmış bütün içecekleri içmezdi. Sadece yemeğe başlarken konuklar istedikleri gibi içsinler diye dudaklarını değdirirdi. Ancak sarhoşluğa kızardı. Topluluk arasından biri çakır keyif olacak olsa kalkıp giderdi. Genellikle yola çıkmadan önce Mani kendisinden ayrılmak istemeyen birkaç kişiyi fethetmiş olurdu. Onlara derdi ki, "Beni henüz izlemeyin, vakti gelmedi, beni bekleyin. Bu kentteki umudum olun, benden duyduklarınızı çevrenize aktarın, tekrar geleceğimi söyleyin." Bazen o kentin eşrafı kendisine armağanlar, yeni giysiler, altınlar sunarlardı. Bunlar Malchus'un gözlerini parlatır ancak Mani birkaç işaretiyle dokunmamasını tembih ederdi. Sonra armağan verenlere, "Armağanlarınız minnetle kabul görmüştür. Onları evinizde, görünür bir yerde saklayınız. Size her gün beni anımsatacak ve geleceğimi unutturmayacaktır." derdi. İşte böylece yola çıktıklarından daha zengin olmasalar da beslenerek, yıkanarak çaraksa vardılar. Yola çıktıklarından daha yoksul da değillerdi çünkü Malchus bir kez olsun keseye davranmamıştı. Aldığı önlemin Hindistan'a gitmek için yapacakları deniz yolculuğu olmasa boşa çıktığını görmekten kıvanç duyacaktı. Yolların her aşamasında kalınacak ve yemek yenecek yer bulunuyordu. Bu konuda Mani haklıydı ve Malchus'un kuşkuları yersizdi. Ancak denizde işler aynı olmayabilirdi. Herkes kendi yiyeceğiyle biliniyordu. Özellikle kıyıların bomboş olduğu ve hiç de konuksever olmadığı Hindistan yolunda durum farklı olabilirdi. Malchus, tirli tekne sahibine kaç günlük yiyecek alması gerektiğini sordu. Kıyı kıyı rüzgara karşı gidilirse yolculuklar aylar sürebilirdi. Kendini Muson'a koyuverecek olunursa Indus Vadisi'ne 3 kısa haftada ulaşılabilirdi. Kötü hava koşulları olursa 30 gün sürebilirdi. Malchus, 3 kişi için 30 günlük bozulmayacak yiyeceği hesapladı. En yakın köşe başına baktığında bir çeşmenin ayağına oturmuş iki hamal gördü. Yolculara hizmet etmeye alışkındılar ve onları anında liman çarşısında en ünlü, fiyatları en makul olan dükkana götürdüler. Dükkan sahibi Petra doğumlu bir nabatiydi. Bir göz kırpması ile hamallara her zamanki bahşişlerini alacaklarını belirtmişti. Yolu sorup alınması gerekenlerin listesini kendisi hazırladı. Yolculuğun ilk yarısı için katı yumurtalar, peksimetler, peynir, kurutulmuş veya tütsülenmiş balık, geri kalanı için arpa, sert buğday, mercimek, bakla, fasulye, nohut, tabi tıka basa doldurulmuş iki küp dut, soğan ve sarımsak hevengi, zeytin, bal, kuru kayısı, zeytinyağı, tuz ve çeşitli baharat. Dükkancı şarabı da unutmamalı diyordu. Biraz fazlasını da almalı çünkü kaptan sizinle hoş geçinmek isterse teknenin dibinde ıslak kum içinde onları muhafaza eder ve onunla birlikte birkaç damla içmek gerekir. Kapkacak konusunda gerekeni almışsınızdır. Malchus sızlandı. Hayır, sadece içmek için bir testimiz var. Yemek yemek için ne yapıyorsunuz? Açıklaması o kadar basit değil. Tanrı'nın inayetine güveniyoruz. İnanç konusunda aşırı kuşkucu olan Nabati, bu da bir yolculuk biçimi, dedi. Yine de bir tencereyle yakacak odun alınız. Sıkı bir pazarlıktan ve her şey satın alındıktan sonra Malchus üçüncü, sonra da dördüncü hamalı tutmak zorunda kaldı. Kendisi de sadece yol açmakla yetinmedi, kolları çenesine kadar doluydu. Mani konuşuyor, Patik onu yakından dinliyordu. Tirli hamallara sabırlı olmaları için işaret etti. Onlar da yüklü bir bahşiş umuduyla söylenmeden yüklerini indirdiler. Konuşma bitince Mani yerdeki yüke isteksiz baktı. ''Boşuna zahmet etmişsin.'' dedi. Malchus susmayı yeğledi. Bir müridin hocası karşısındaki susuşu değil, tam aksine olgunlaşmamış kardeşini üzmemek için kararlı bir ağabeyin susuşu gibiydi. Sonra bir takım uğursuzluklara diğerlerinden çok inanmasa da denize açılacakları sırada iki arkadaşın kavga etmemesi gerektiğini biliyordu. Acaba hangi canından bezmiş denizci, büyük denizin, ummanın çok alıcı üç kayalığına güvenliğim ve kızları adını takmış? Kantondan Habeşistan'ın tüm limanlarına kadar bu lakap dilden dile dolaşmış. Söz konusu olan üç koyu sivrilik genellikle karanlığın ve sisin örttüğü yüzeyi delen şeytan çatalı. Tekneler dikkatle çevresinden geçer, daha hafif olanları deniz dibindeki kanıtların da gösterdiği gibi intihar edercesine aralarından sıyrılırdı. Mani'nin yol arkadaşları için yolculuk korkutucu olaylarla doluydu. Kutsal Hürmüz adını taşıyan boğazdan çıkar çıkmaz bir çığlık yolcuları ayağa kaldırdı. Val, val, val. Eliyle açık denizi gösteren ve bağıran susalı bir tayfaydı. Tekne sahibi sonra da kaptan yanına geldiler. Yolcuların paniğe kapılıp aynı anda yüklenmelerinden ve üzerlerine gelen iki balina kadar tehlikeli bir dengesizlik yaratmalarından korkmuşlardı. Herkes olduğu yerde kalsın, ayağa ilk kalkanı denize atarım. Tehdide inanmasalar da yolcular kıpırdamadı. Sözünün dinlendiğini gören kaptan, "Korkmayın," diye seslendi. "Gemi sağlamdır. Her seferde balinaların saldırısına uğrarız ama gördüğünüz gibi hala yaşıyoruz." Balinalar kaptana kafa tutmak istercesine tekneye değdiler. Kaptan bağırdı. Çanları getirsinler. Çanları mı? Bütün yolcular arasında Patik kadar şaşıranı yoktu. Bunların kiliselerde ölüm çanı olarak çalındığını bildiğinden dizlerinin üzerine çöktü, ellerini kavuşturdu ve "Dua edelim, dua edelim, duadan başka çaremiz yok," diye mırıldandı. Oysa tayfanın getirdiği 12 adet çan başka bir işe yarayacaktı. Kaptan onları tayfalara dağıttı. Kendisine kalan iki tanesinden birini Malchus'a verirken bordradan sarkıp tokmağı vurarak mümkün olduğu kadar ses çıkartmasını söyledi. Kaptanın aşçısı bakır bir tepsiye vura vura koşup geldi. Herkes yavaş yavaş onlara katıldı. Her yere vuruluyor, çarpılıyor ve aynı zamanda bağırılıp çağrılıyor, ulunuyor, ıslık çalınıyordu. Birkaç dakika sonra gemiden bir mil uzakta bir su fışkırtısı görüldü. Balinalar kaçmıştı ve bir daha görülmeyeceklerdi. Üçüncü günün akşamında görülen hortum daha da tehlikeliydi. Önce sadece beyaz bir bulut görünmüştü, ancak bu beyazlık büyüdü, şişti. Her geçen dakika kalınlaştı ve dalgalara gömülmeye hazır muazzam bir boynuz görüntüsüyle giderek hızlanan biçimde dönmeye başladı. Ne var ki beklenenin tersi oldu. Aniden tam o noktada deniz kaynamaya başladı ve su mucizevi bir biçimde dönen bulut tarafından çekilmeye, hortumlanmaya başlandı. Siyah bir su sütunu homurdanarak yükseldi, deniz olduğu gibi gökyüzüne çekilecekmiş gibi oldu. Yolcular dehşet içinde kalmışlardı. Karanlığın basmasıyla hortum bir doğa olgusu olmaktan çok bir kıyamet yaratığını, gökyüzüyle deniz arasında asılıp kalmış dev bir canavarı andırmaya başladı. Tekne sahibi de korkmuştu. Sandığından altın gerdanlığı çıkartıp boynuna taktı. Genç bir tayfa ise keskin kamasını kendini öldürmek için bir işaret beklercesine gırtlağının hizasında tuttu. Tam şaşkına dönmüş olan Patik yeni baştan dua etmeye koyuldu. O gece hiç kimse uyumadı. Herkesin kulağı kirişte, gözü ufuktaydı. Sadece iki kişi korkmadan ayaktaydı. Biri eski bir denizci olan çaraksı kaptandı. Balinaları uzaklaştırmak için var gücüyle gürültü çıkarttıysa hortuma karşı da yelken indirdi. Başka ne yapabilirdi? Hortumun er geç ya gemiyi alabora edecek biçimde üzerlerine patlayacağını ya da zararsız damlacıklar halinde üzerlerine serpileceğini biliyordu. Sonucu beklerken emin adımlarla kıpırdayıp duran tayfaları arasında gidip gelmekteydi. Herkese aynı sözleri söylüyor, ara sıra üst perdeden onlara acıyarak bakıyordu. Bir ara rahatlatıcı sözler söylemek üzere Mani'nin yanına vardı ama konuşan Babilli oldu. ''Benim gibi huzurlu olan tek varlık sen misin?'' Kaptanın gözleri buğulandı. Rollerin bu biçimde değişmiş olması yüzünden söyleyecekleri de anlamsızlaştı. İşte cesur ve onurlu bir insanın sözleri. Kimsin ey soylu yolcu? Bu yolcunun adını diğer 20 yolcu gibi kendisine söylemişlerdi ama böyle bir soru sormak kumanda edenin şanındandı. Mani kendini tanıtmakta nazlanmadı. Hindistan'da yerine getirilecek bir görevim var. Bu gemi beni oraya götürüyor. Hiçbir hortum, hiçbir balina, hiçbir tayfun bu yolculuğu engelleyemez. Bu böyle. Denizin de yapacağı bir şey yok. Böyle bir gecede böyle bir inanç sahibini dinlemek ne iyi. Çoğu zaman denizin katil olduğu söylenir. Ben hiç korkmadım. Öleceğim gün Çaraks'taki evimde kötü bir hastalık ateşinden öleceğim. Ama suyun üstünde ayaktayım. Tehlikelere tükürürüm. Bana hiçbir şey olmayacağını bilirim. Bütün gece küpeşteye dayalı olarak Babilli ile kaptan açık deniz öykülerini ya da din adamı vaizlerini birbirlerine nakledip durdular. Her biri ötekini bıkmadan dinledi. Her ikisi de yanlarına yaklaşan yolculara aynı sakinleştirici sözleri söylediler. Köprü üstünde hala korkan, telaşlanan insanlar vardı ama gün ışığıyla huzura kavuştular. Hortum ta uzaklarda hiçbir iz, hiçbir zarar bırakmadan silinip gitmişti. Nefes alabildiler, dilleri açıldı. Bir gece önce yersiz ve uygunsuz kaçabilecek soruları şimdi sordular. Tihirli tekne sahibi boynuna taktığı altın gerdanlık hakkında açıklamada bulundu. Denize açıldığımda ve ölümle burun buruna geldiğimde boğulduğum takdirde bedenimin ne olacağını her zaman dehşetle düşünürüm. Herhalde birilerinin bulacağı ve ne yapacağını bilemeyeceği bir kıyıya vuracaktır. Bütün bu altınları bulunca kendini ödüllendirilmiş sayacak ve minnetle bana en uygun anıt mezarı yaptıracaktır. Bir de kendini öldürtmek isteyen genç tayfa vardı. Bir tayyare, bir Arap'tı. O da ölecekse ruhunun dalgalara gömülüp derinlerdeki kötü cinlerin tutsağı olacağı yerde açık havada gökyüzünde uçmasını istediğini söylerdi. Mani artık herkesçe sayılan biri olmuştu. Geçtiği kentlerinden daha büyük saygınlık kazanmış, sürekli sözü dinlenen, peşinden gidilen, kaptanın bütün yemeklerine çağrılı olan biri olmuştu. O ve iki arkadaşı. Yolculuğun sonuna kadar Malchus'un hazırladığı erza neredeyse hiç dokunulmadı. Kaptan da sadece Mani'ye, arkadaşlarına, tekne sahibine rotasını açıklıyordu. Malchus geminin güneşin doğduğu yere gideceği yerde güneye doğru kıvrıldığını fark edince kaptan açıklamaya razı oldu. Denizi bilmeyenler sadece geniş bir su tabakası görürler. Oysa burada da karada olduğu gibi dar yollar, kıvrımlı yollar, dar geçitler, akıntıların ve rüzgarların çizdiği geniş caddeler vardır. Tıpkı Arabistan'ın ucundan Hindistan'a giden bir yol gibi. O yola girmek için güneye kırmak zorundayız. Ancak o zaman tam yol en iyi rota üzerinden doğuya varabiliriz. Tek bir yere uğramadan, karayı görmeden, belki korkunç efsanelere sahip ve hiçbir denizcinin yanaşmaya cesaret edemediği birkaç adacık görerek Deb'e ulaşabiliriz.
Deb mi diyordu kaptan?
Kent Indus'un deltasında yüksek dağlardan kopup gelen alüvyonların yayıldığı kollardan birinin üzerinde yükseliyordu. Her yıl oraya yanaşabilen gemi sayısı azalıyordu. Bir sabah liman fırtınanın doldurduğu toprakla uyandı. O zaman insanlar orayı terk edip Tatta, Sint, Lahri ve daha sonra Karaşi gibi komşu kentlere gittiler. Deb'den geriye ne kaldı? Saraylarından, tepelerin üzerindeki tapınaklardan, gemicilerin uzaktan bir fener gibi gözledikleri tuğla rengi gümrük binasından geriye ne kaldı? 17. yüzyıla kadar yolcular hala var olduğunu söylemekteydiler. Sonra her şey kayboldu. Söz konusu beldeden en ufak bir iz, en ufak bir harabe kalmadı. Artık kimse bilmiyor. Bu satırların yazıldığı anda arkeologlar hala Indus'un ağzında bir habreden söz etmekteydiler. Mani'nin çağdaşlarının Deb'i bilmemesi olanaksız. Helen serüveninin bu at kulaklarında örtülü bir çağrı gibi çınlar, onlarda yola çıkma isteği uyandırır. O tarihlerde dünya mırıltılarıyla tanınır, yoklaya yoklaya gezilirdi. Hayalci öykülerin soluğunda adalar kıtaya, nehirler okyanusa dönüşür ve oralardan coğrafyacıların resimlerini çizdiği canavarlar türerdi. Deb'i hakim bir tepeye titiz bir yazıcı bu nehrin kaynağını belirtir gibi şunları yazmıştı. Burada akrepler üreyebilirdi. Yolculuğun her aşamasında veba ile, yırtıcı hayvanlarla, açlıkla, savaşla, yağmacılarla ve aynı zamanda tek gözlü devlerle karşılaşılması bekleniyor ama yine de vazgeçilmiyordu. Ölüm bildik bir ısırgandı. Serüven işte böyle yaşanıyordu. Veda ediliyor ve çekip gidiliyordu. Geri dönüş tarihi ve güvencesi olmaksızın. Atılganlık, talih ve rüzgarlar olumlu ise Deb'e ulaşılabiliyordu. Mani kendi döneminde dünyanın dört büyük imparatorluk arasında bölüşüldüğünü yazar. Romalılar, İranlı Sasaniler, Çinliler ve Kızıldeniz'deki Saba Krallığı'nın mirasçıları Asurluların imparatorlukları. Başka hiçbir yerde bu imparatorlukların vatandaşları Deb'de olduğu kadar sık görüşmezlerdi. Kanton kayıkları için Arabistan'dan önce son uğrak burasıydı. Batı'dan gelenler için Hindistan'ın giriş kapısıydı. Batı, Mani'nin anladığı biçimiyle İtalya'yı, Yunanistan'ı, Kartaca'yı, Mısır'ı, Fenike'yi ve tarihin kaydırılmasıyla günümüzde Yakın Doğu diye anılan tüm Aram ülkesini kapsıyordu. Babilli'nin Beyaz Giysiler Kütüphanesi'nde okuduğu pek çok seyahatname arasında bir tanesi vardı ki hayalini işlemesine yardımcı olmuştu. İsa'nın ikizi denilen ve Hindistan'a onun sözlerini yaymaya giden Aziz Thomas'ınkiydi. Bu yolculuğu yaparken Mani de herhalde onu örnek almıştı. Geleneğe göre Thomas Deb'de karaya çıkmıştı. 8. ayrımın sonu sayfa 112.